11. Ayrım Bayan Bloom'un Ziyareti. 21 Eylül 1942 günü yine çok ilginç bir misafirin geldiğini haber verdiler Beyiç Erkin'e. Eski Fransız Başbakanı Léon Blum'un Egelini gelmişti ve Beyiç Bey ile görüşmek istiyordu. Gelsin tabii ki dedi Beyiç Bey Salih Zeki Bey'e. Gayet zarif bir hanımefendi girdi içeri. Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim Sayın Büyükelçi dedi bayan. Bayanın heyecanını hemen fark etmişti Salih Zeki Bey ile Beyiç Bey. Rica ederim hanımefendi, buyurun oturun lütfen. Kadın her halinden belli ediyordu sabırsızlığını. Sizi dinliyorum dedi Beyiç Bey. Bu anlatacaklarım size oldukça garip gelebilir ama kayınpederim Léon Blum size gelip durumu anlatmamı söyledi. Yardım edebilirse bir tek o büyük elçi edebilir dedi. Sizin Vichy hükümetiyle aranız çok iyiymiş ve tebaanız olan Yahudilere çok sahip çıkıyormuşsunuz. Yanlış duymuş kayınpederiniz hanımefendi. Benim Vichy hükümetiyle aramın iyi olması diye bir şey söz konusu değildir. Biz burada arkadaşlık kurmak için değil, ülkemizin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmek için varız. Büyükelçilik olarak düzenli çalışmamız bu intibayı bırakmış olsa gerek. Yahudi konusuna gelince ben hiçbir zaman düşman boyunduru altına girmemiş bir ülkeden geliyorum hanımefendi. Dolayısıyla düşman boyunduru altına giren Fransa'yı yönetenler savaşmadan kendilerini içerisinde buldukları bu esaret döneminde düşman ne diyorsa uyguluyorlar. Hatta zaman zaman daha da ileri gidiyorlar. Biz Türk Büyükelçiliği bu esnada burada yaşayan kendi vatandaşlarımızın haklarını koruyoruz. Mesele bundan ibarettir dedi Beyiç Bey. Fransız kadının suratı asıldı, gözleri doldu. Buraya gelmemin sebebi Sayın Büyükelçi, eşimi ve birkaç arkadaşını represay kampına koydular. Kayınpederim size gelip durumu anlatıp yardımlarınızı rica etmemi istedi benden. Eşinize benim yardım etmemin çok doğru olacağı kanaatinde değilim dedi Beyiç Bey ve Fransız kadının bütün sinirleri boşaldı, ağlamaya başladı. Salih Zeki Bey de biraz şaşırmış gibi Beyiç Bey'e bakmıştı. Bazı kadınlar lafın sonunu dinlemeden böyle reaksiyon gösterir işte dedi Beyiç Bey Salih Zeki Bey'e. Hanımefendi müsaade ederseniz henüz lafımı bitirmedim. Biz buradaki binlerce vatandaşımızın hakkını korumaya çalışırken, inanın çok hassas olan dengeleri bozmadan büyük bir itinayla en ince ayrıntısına kadar düşünüp adım atma mecburiyetindeyiz. Atılan yanlış bir adım birçok insana çok pahalıya patlayabilir. Bu kadar hassas bir ortamda yanlış bir adım atma lüksümüz yok. Eski başbakanlarını hapse, oğlunu da toplama kampına attılarsa, bu noktada benim devreye girmem buradaki diğer mevzularımız açısından doğru olmaz. Ama size bir yol önereceğim. Derhal şimdi kayınpederinize gidin, bu durumu Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın İsmet İnönü'nün nezdinde bir mektup olarak yazsın. O mektubu bana getirin. Ben bir ön yazı yazıp Cumhurbaşkanımıza ileteceğim. Bunu buradan değil de oradan çözmeye çalışalım. Fakat Fransız kadının endişesi hala geçmemişti. Ya kabul olmazsa diye sordu. Bakın hanımefendi, Dışişleri Bakanı ya da Başbakan değil, doğrudan Cumhurbaşkanı dedim size. Cumhurbaşkanı benim şahsen tanıdığım biridir. O yüzden de bir ön yazı yazacağım dedim size dedi Beyiç Bey. Léon Blum'un gelini umutlu odadan çıkınca Salih Zeki Bey döndü Beyiç Bey'e. Sayın Büyükelçim, olacak iş mi bu? Koskoca Fransa Başbakanı. Eski Başbakanı diye müdahale etti Beyiç Bey. Eski meski, adam bu ülkenin başbakanıymış neticede. Kalkıp oğlu ve arkadaşlarını kamptan kurtarması için Türk Büyükelçiliğinden yardım istiyor dedi Salih Zeki Bey. Bu olayda biraz 1. François'nın hapisteyken Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım isteme olayına benzemedi mi şimdi? Tarih tekerrürden ibarettir dedi gülümseyerek Beyiç Bey. Ben anlamıyorum bu tarihi. Bu Fransızların başı yok kralmış, yok eski başbakanmış. Ne zaman belaya girse biz Türklerden yardım istiyorlar. Bu nasıl bir tarihtir dedi Salih Zeki Bey. Biz Türk milleti ne Osmanlı'da ne de Atatürk önderliğindeki Kurtuluş Savaşı sayesinde bir kere dahi esir düşmedik ki yardım isteyelim. Allah esaret göstermesin dedi Beyiç Bey. 22 Eylül 1942'de Léon Blum'un gelini geldi ve kayınpederinden Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye oğlunun ve arkadaşlarının kurtarılması için yazılmış olan mektubu getirdi. Beyiç Bey söz verdiği üzere durumu Ankara'ya iletti. Çok kısa bir zaman sonra Cumhurbaşkanından bir yazı geldi. İsmet Bey Alman Büyükelçisi von Papen ile görüşmüş, neticesinde de Léon Blum'un oğlu ve arkadaşları serbest bırakılmıştı. Beyiç Erkin General Votto vasıtasıyla Léon Blum'u durumdan haberdar etti. Tekrar gelini geldi ve teşekkür etti Beyiç Bey'e. Beyiç Erkin'in gerek Dışişleri Bakanlığı'yla gerek Almanlarla yaptığı ve gerekse de Fransa Hükümet Başkanı Laval'a resmi ve yazılı Yahudi tebaasını korumak için bitip tükenmeyen girişimleri tüm Türk Yahudi cemaati arasında duyulmuştu. Yazılan her mektuba cevap veriyordu. Leon Blum dahil kapısını her çalana yardım ediyordu. En önemli konulardan biri olan gayrimuntazam Türklere sahip çıkmasıydı. Onlarca yıl önce gelmiş olsalar ve Türkçeyi dahi unutmuş olsalar, altı kelime ezberlesinler yeter talimatı verip, ben Türk'üm, akrabalarım Türk topraklarında yaşıyorlar diyebilen her Yahudi'ye gayrimuntazam vatandaş adı altında vatandaşlık ilmi haberi verip Ay Yıldız'ın koruması altına alıyordu. Behiç Bey 30 Ekim 1942 tarihli bir mektup almıştı. Bu mektup Fransa'daki o dönemin Türk Musevi cemaatinin başı olan Bay Yakar'dan gelmekteydi. Zata mahsustur. 30 Ekim 1942. Vichy Büyükelçimiz Behiç Beyefendi Hazretlerine. Fransa'da uygulanan sayrı sefer kanununa göre düzenli kayıtları olmayan biz Türk uyruklu Fransa'da oturan Musevilerin, Musevi Türk uyruğu isteğiyle durumu anlatmak için Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye ait elçiliğin onayı ile yazdığımız dilekçenin Ankara'ya gönderilmesi ve gösterilen uğraşlar konusunda elçiliğinizin üstlendiği rolü memnuniyetle öğrendik. Himayemizde bulunan ihtiyar, kadın, çoluk, çocuk, hasta ve fakirler ardı sıra dizilerek bütün kayıtlı olmayan Musevi dindaşlarımızın adına tüm kalbimizle hayır duası ettiğimizi saygılarımızla bildiririz. Tarih sayfalarında ender bulunan içinde bulunduğumuz acıklı facia dönemi esnasında bizim gibi perişan felaket zedelerin, zavallıların acılarını ve hanelerinin yükünü azaltan ve yardım çağrılarımıza koşan yüce insan Behiç Bey, hayır işleri sahibi elbette ki mükafatı kazanır, mükafatı hak eder. Tanrı Büyükelçimize bütün aile efradı ile beraber iyi günler göstersin, mutlu olsunlar. Amin. Ulu Büyükelçimiz, lütfen üstün saygılarımı kabul ediniz. Fransa'da yaşayan binlerce kayıtsız, zavallı Musevi Türk halkı adına. B-2142, Yakar. Bu mektubun orijinali Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün içindeki İnkılap Tarihi Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. TİTE-A6 kataloğunda sıra No. 113, kutu 190'da. Müzenin kaydı Fransa'daki Yahudi vatandaşlar adına gelen bir mektup olarak geçmektedir. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Fransa'daki Musevi cemaati başkanından gelen mektubu göstermeye geldiğinde Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu'na iki soru sorar. Sen Atatürk yakın arkadaşı olan Behiç Bey'e neden Erkin soyadını yazılı olarak takdim etmiştir bilir misin? Hayır der Numan Bey. Çünkü Erkin demek bağımsız demek, şartlar ne olursa olsun doğru karar alıp tatbik edebilen demektir. Bağımsız demektir. Şimdi anladın mı neden o göreve Behiç Bey'i uygun bulduğumu? 11 Kasım sabahı Behiç Erkin Dışişleri Müsteşarı Roşan ile randevusuna gidiyordu Park Otel'e. Otelin bulunduğu sokağın köşesine dönünce Behiç Bey otelin hemen önünde birçok araba ile kamyonlarda bekleyen Alman askerleri ve subayları gördü. Otele girip Roşan'ın odasına gelince odacı kendisini Roşan'ın değil Lagard'ın göreceğini söyledi. Behiç Bey'e Lagard otelin kapısında gördüklerinin ne anlama geldiğini açıkladı. Almanlar serbest Fransa'yı işgal ediyorlar. Almanlar mütareke ile tayin edilen hattı geçmiş bütün Fransa'yı işgale başlamışlardı. Bir bu eksikti şimdi dedi Behiç Bey. 16 Kasım 1942'de Cevdet Dülger'in yerine Paris'e 1942 Temmuz ayında başkonsolos olarak atanan Fikret Şefik Özdoğancı, Büyükelçi Behiç Erkin'e bir yazı gönderdi. Bu yazıda gayrimuntazam Yahudiler ile ilgili Fransa'daki durum tüm çıplaklığı ile gözler önüne serilmekteydi. Consulat General de Turc, Paris. Paris 16 Kasım 1942. Ekselans Behiç Erkin, Sayın Büyükelçimiz ve Şefimiz, Vichy. Paris'e vardığımdan beri yüksek makamlarınıza hürmetlerimi bizzat takdim etmeyi arzu ediyorum. Esasen Ankara'da Sayın Bay Numan Menemencioğlu'ndan da Paris'te konsolosluk işlerini biraz yoluna koyar koymaz Vichy'ye hareketim için müsaade almıştım. Ancak burada birikmiş çok iş buldum. Bilhassa vaziyetleri gayrimuntazam olan Museviler meselesi başkonsolosluğu fevkalade meşgul ediyor. Bugünkü olağanüstü durum dolayısıyla bunların işlerine tercihen bakmayı ve imkan olursa bir an evvel halletmeyi zaruri buluyorum. Fakat geceli gündüzü çalışmaya rağmen bu işlerin henüz sonunu almış değiliz. Bunları arz etmekten maksadım zat-ı devletlerine karşı olan kusurumun mazur görülmesini istirham içindir. İmza Fikret Şefik Özdoğancı. Burada çok önemli iki konu var. Birincisi gayrimuntazam Yahudilerin işleri için nasıl Fransa'da gece gündüz çalışıldığıdır. İkinci konu ise Fikret Şefik Özdoğancı'nın mektubu yazdığı tarih olan 16 Kasım 1942 senesinde zaten Paris şehrinde Türk tebaası Yahudi resmi olarak Otto Abetz'in henüz 2 ay önce yaptırdığı nüfus sayımında belliydi. 3046. 1942 Kasım'ında zaten gayri muntazam Yahudilerin hemen hemen hepsi 1940-41 senelerinde ağırlık olmak üzere serbest Fransa'ya kaçmış ve resmi olarak da Yahudi komiserliğinin yaptığı nüfus sayımından sonra 10 bin civarında sadece gayri muntazam Türk Yahudisinin olduğu tespit edilip Fransa hükümeti tarafından Almanlara bildirilmiştir. Bu durumda 3046 gayrimuntazam Yahudi vatandaş için Paris'teki başkonsolosun gece gündüz çalışıyoruz notu yazdığı göz önüne alınırsa, Paris'teki gayrimuntazam nüfusun 3 katından daha fazlası için serbest Fransa'da bulunan Vichy elçiliği ve Marsilya konsolosluğunun iş yoğunluğunun ne olduğu çok daha net çıkar ortaya sanırım. Vichy'de problemler bitmek bilmiyordu. Her ne kadar Almanlar Yahudileri derhal tahliye edebilirsiniz diye Vichy hükümetine izin vermiş olsa bile bu sefer de Vichy hükümetinin İçişleri Bakanlığı'nın daha önce almış olduğu yabancılarla ilgili bir vizeleri durdurma kararı vardı. Yani yabancılar Fransa dışına çıkmak için exit visa, çıkış vizesi almak zorundaydılar. Ama Fransa İçişleri Bakanlığı daha önce aldığı kararı iptal etmediği için hiçbir Türk Fransa dışına çıkabilmek için İçişleri Bakanlığı'ndan alınması zorunlu olan bu vizeyi alamıyordu. Beyçerkin tekrar devreye girerek 24 Kasım 1942 tarihinde 1532-6127 sayı no'suyla Fransa Dışişleri Bakanlığı'na bir yazı yazdı. İlgili Fransız otoriteleri İçişleri Bakanlığı'ndan aldıkları emir gereği ülkesine dönmek isteyen Türk vatandaşlarına çıkış vizesi vermemektedirler. Elçilik böyle bir tedbirin resmiyetine anlam verememektedir ve yorum hatası olduğuna inanmaktadır. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'ndan bu problemi acilen çözmelerini rica ederiz. Dipnot: Türk Büyükelçiliğinden Fransa Dışişleri Bakanlığı'na yazılan 24 Kasım 1942 tarihli 1532-6127 sayı no'lu yazı. Profesör Stanford Shaw, Turkey and the Holocaust, sayfa 138. Bu sefer de Marsilya konsolosu Bedi'yi Arbel'den bir problem geldi. Yahudilere uygulanan zulmün son günlerde artmasından dolayı konsolosluğa Türkiye'ye dönmek isteğiyle yapılan başvuranlar her geçen gün daha fazla artmaktaydı. Ancak hem İçişleri Bakanlığı'ndan çıkış vizesi hem de dönüş yolundaki güzergah üzerindeki ülkelerden vize alma sorunu her şeyi yavaşlatıyordu. Bu arada konsoloslukla irtibatı olanlar gidebileceklerini biliyor, irtibatta olmayanlar ise hiçbir şeyden haberleri olmadan büyük bir tehlikenin içine sürükleniyorlardı. Bedi Arbel yazısında tüm vize formları hakkında bazı talimatlar istiyordu Beyçerkin'den ve Marsilya, Nice ve Lyon'da gazetelere ilan versek mi acaba diye soruyordu. Dipnot: 30 Aralık 1942, sayı no 705-136, Profesör Stanford Shaw, Turkey and the Holocaust, sayfa 141. Beyçerkin gazetelere ilan verilmesini onayladı ve bunun sonucunda başvurular arttı. Mezbahaya ilginç ziyaret. Almanların serbest Fransa'yı işgal etmeleri hiç hoşuna gitmemişti Beyçerkin'in. Kruk von Nidda ile serbest Fransa'nın işgalini konuşmaya gittiğinde çok daha kötü iki haber almıştı. Sizinle yaptıkları toplantıdan sonra Berlin'e olayı anlatırlarken Yahudileri koruduğunuz konusunda uyarmışlar. Netice itibarıyla o toplantı diplomatik olarak aleyhimize sonuçlandı. Adolf Eichmann oldukça sinirlenmiş meseleye. Vichy hükümetine izin verdiler işin nihayetinde. Sadece Türk değil tarafsız ülkelerin Yahudilerini göndermek zorunda kaldık. Belki böylesi daha işlerine geliyordu bilemem ama sizinle şahsen ilgili bir talimat geldi haberiniz olsun istedim. Eski müttefikimiz Türkiye bu savaşta tarafsız duruşunu korumaktadır. Bu sebepten dolayı Büyükelçi ile ilgili bir önlem alınmasının şu an itibariyle gereği bulunmamakla beraber Büyükelçiliğin faaliyetleri yakından takip edilsin diyor. Teşekkür ederim. Şahsımla ilgili bu özel bilgiyi benimle paylaştığınız için dedi Beyçerkin. Son bir şey daha var. Vichy'deki askeri karargahı faaliyetlerinizi yakından takip edebilelim diye elçiliğinizin yanındaki binaya kuracaklar dedi Kruk von Nidda. Tekrar teşekkür ederim dedi Beyiç Bey. Beyiç Bey elçiliğe döner dönmez Salih Zeki Bey'i çağırtır. Yarın ilk iş mezbahaya gideceğiz ona göre der Beyiç Bey. Almanlar Vichy'yi de fiilen işgal ettikten sonra herkesin ruh hali bozulmuştu. Ama bugün Beyiç Bey hiç olmadığı kadar sinirliydi ve düşünceliydi. Salih Zeki Bey ile Beyiç Erkin ertesi sabah Vichy'de mezbahanın yolunu tutmuşlardı. Salih Zeki Bey yine ne sürprizle karşılaşacağını merak ediyordu. Dün Behiç Bey o kadar gergindi ki sormaya çekinmişti. Şimdi de gidelim görürüz nasıl olsa diye düşünüyordu. Mezbahaya vardıklarında Behiç Bey mezbaha müdürünün odasına yöneldi. Müdüre kendisini tanıtıp bazı şeyler anlattı ve bir ricada bulundu. ''Bu anlattığım tarzda biri var mı burada?'' diye sordu Behiç Bey. ''Var dedi müdür, Andre. Andre Picard, çağırtayım da görüşün.'' Dev gibi bir adam geldi müdürün odasının kapısına. Adamın üstünde deriden kocaman bir önlük, ayaklarında dizine kadar kocaman deri çizmeler ve elinde kocaman bir satır. Üstü başı her yeri kan içindeydi. Behiç Bey ile Salih Zeki Bey'in neredeyse nutku tutulmuştu. Bu kadar tarife uyan bir adam olabilirdi. Dev adam niye çağrıldığını bilmiyordu. Mezbahada fazla rastlanan cinsten temiz kıyafetli bu iki adam ne istiyor olabilirdi ki kendisinden? ''Oui, monsieur'' deyince André Picard iyice irkiliyor Türk ikili. Adamın sesi de görüntüsü gibi heybetli. ''Tam aradığım işte Salih Zeki Bey'' dedi Behiç Bey. ''Ben Türk Büyükelçisiyim ve size bir iş teklif edeceğim. Size burada aldığınızın tam 3 katı maaş teklif edeceğim. Şayet elçiliğin kapıcısı görevini kabul ederseniz.'' ''3 katı maaş mı?'' dedi dev adam. ''Evet, ama bir göreviniz, 2 sorumluluğunuz olacak. Birinci sorumluluğunuz, elçiliğimize her gün yüzlerce vatandaşımız, ağırlıklı olarak Yahudi tebaamız çeşitli işleri için gelmekte. Dolayısıyla elçiliğin kapısında ve içinde izdiham olmakta. Herkesin işi çok acele ve çok hayati nitekim. İkinci sorumluluğunuz ise bir insanlık ve vicdan görevidir. Yanı başımıza karargahlarını kuran Almanlar, bizim Yahudi tebaamızla ilgili göstermiş olduğumuz faaliyetlerden dolayı eminim bir gün elçiliğimize baskın düzenleyecektir. O gün geldiğinde bu cüssenle kapıda ne kadar dayanırsan, biz kazan dairesinde o kadar çok insanın hayatını kurtaracağız. Bunları bilerek karar vermen lazım.'' Pek anlamamıştı André Picard bu yaşlı adamın ne dediğini. Kazan dairesine adam kurtarmayı ama yine de aklına takılanı hemen sordu. ''Buradan aldığımın 3 katı maaş dediniz değil mi Mösyö?'' ''Evet, tam 3 katı dedi Bey içerken. ''Tamam, anlaştık o zaman dedi André Picard. Dipnot: André Picard o günden itibaren Paris Türk Büyükelçiliği'nin kapıcısı oldu. Hem de tam 25 yıla yakın bir müddet boyunca. Behiç Bey nöbette. Çok ilginç bir olayda elçilikte 3. katip olan Melih Bey'in eşi Emine Hanım'ın başına gelmişti. Vichy'de kaldıkları otelde odasında tek başına otururken bir gün bir anda otelin alt katında kıyamet kopmaya başlamıştı. Bir sürü Almanca bağırmalar çağırmalar. Tam o sırada Emine Hanım'ın odasının kapısı çalındı. Karşısında iyi ahbap oldukları Meksika elçisinin genç oğlu vardı ve belli ki çok korkmuştu. Tabii kapıyı açınca Emine Hanım Almanların her saniye yukarı doğru geldiklerini ve bağırış çağırış otelde kıyamet koptuğunu daha iyi hissetmişti. Genç adamın elinde bir tüfek vardı ve genç adam heyecan içinde ''Siz Türksünüz, bu Almanlar size dokunmuyormuş.'' diye duymuştum. Bir gün annemle babam biriyle yemekte konuşurken ''Bizim odada bu tüfek var, ben çok korkuyorum. Acaba siz benim için saklar mısınız?'' dedi. Emine Hanım hem heyecan içindeydi hem de korumacı yapısı itibariyle hemen tüfeği çocuğun elinden alıp yatağın altına sakladı. Her saniye daha da yukarı çıkan Almanların bağırışmasından dolayı zaten yeteri kadar gerilmişti. Bir de bu çıkınca başına heyecandan yüreği yerinden çıkacakmış gibi atmaya başladı. Aceleyle üstüne bir şeyler giyip belgelerini aldı ve kapıya yöneldi. Kapının üstünden anahtarı alıp açtı, kapıyı çıktı, kapattı. Anahtarı sokup kilitledi, anahtarı çıkardı, sağına bir döndü ki karşısında bir Alman askeri. Alman askeri Almanca ve yüksek sesle bir şeyler söylerken Emine Hanım derhal Türk olduğuna dair belgeleri çıkartıp Alman askerine gösterdi. Adam baktı ama yine Almanca bir şeyler söyledi. Bu arada yanlarından devamlı askerler geçiyor, üst katlara doğru çıkmaya ve her odaya girmeye devam ediyordu. Otelde tam bir can pazarı görüntüsü hakimdi. Emine Hanım derdini anlatamadı. Çünkü Alman asker Almanca'dan başka bir şey bilmemekte, Emine Hanım da devamlı Türk'ün bildiği her lisandaki söyleniş şekliyle belgeleri gösterip Türk olduğunu anlatmaya çalışmaktaydı. Derken Fransızca bilen bir Alman subay geldi ve mesele halloldu hallolmasına. Ama Alman subay Emine Hanım'dan odaya girmemek şartıyla sadece kapıdan içeri göz atmak istediğini söyledi. Emine Hanım mecbur açtı kapıyı ama heyecandan da ölmek üzereydi. Girmesinler içeri, bulmasınlar tüfeği diye ne dua bilirse okuyordu. Alman subay sözüne durdu ve sadece kapıdan içeri bir göz atıp teşekkür etti Emine Hanım'a. Emine Hanım kapıyı kilitlediği gibi son sürat aşağıya inmek üzere merdivenlere yöneldi. Her yer Alman askeri doluydu. Otelden çıkıp hızla elçiliğin yolunu tuttu. Elçiliğe yaklaşırken uzakta üç şey görülmekteydi. Elçilik binası, kapıdaki kalabalık ve dev cüssesiyle André Picard. Kapıya gelen Emine Hanım derhal André Picard'a, ''Ben Melih Bey'in eşiyim, üçüncü katip Melih Bey. Lütfen kocama geldiğimi ve acil onu görmek istediğimi haber verir misiniz?'' dedi. André Picard içeri haber verdi ve Melih Bey hemen kapıya geldi. Emine Hanım'ı görünce meraklandı. ''Ne oldu sana böyle, çok korkmuş görünüyorsun.'' Emine Hanım'ın hala heyecandan ve neredeyse koşarak elçiliğe gelmesinden dolayı nefes nefese oluşu konuşmasına mani oldu. ''Almanlar'' dedi Emine Hanım, bir soluk daha aldı. ''Ne Almanları?'' diye sordu Melih Bey, o da heyecanlanmıştı şimdi. ''Almanlar otele baskın düzenlediler, neden bilmiyorum ama kıyameti kopartıp her odayı kontrol ettiler.'' dedi ve olayın tamamını anlattı. ''Büyükelçiye haber vermem gerekiyor.'' dedi Melih Bey. Merdivenlerden aşağı indi, iki dakika sonra çıktı geri. ''Büyükelçiye anlattım. O şimdi çok korkmuştur. Yanıma gelsin.'' dedi Melih Bey. Melih Bey, Emine Hanım'ı merdivenlerden aşağı kazan dairesine indirdi. Kazan dairesinde dizlerinin üstünde bir örtü oturmaktaydı Beyiç Bey yalnız başına. ''Gel kızım, otur yanıma. Melih anlattı olanları.'' dedi. Emine Hanım'ın hala inanılmaz gergin olduğunu gören Beyiç Bey, ''Bak şimdi ben sana Atatürk'le başımdan geçen bir olay anlatacağım.'' dedi. Bu olayın Atatürk'le yaşadığım birçok anım içerisinde en ilginci olmasının sebebi, senelerce Atatürk'ün bu olayı mevzu bahis ederek peşimi bırakmamış olmasıdır. 1907 senesinde Şam'da yüzbaşıyken kol ağası rütbesine terfi olup Selanik'e tayini çıktığına tanışmıştım kendisiyle. Dipnot, kol ağası rütbesi günümüzde bulunmamaktadır. Ön yüzbaşı demek ve yüzbaşılıkla binbaşılık arasındaki bir rütbeydi Osmanlı'da. Oturduğum sokakta yandaki evi tutmuştu Selanik'e geldiğinde. Sokağın başındaki evde Nuri Jonker oturuyordu. Sonra ikinci ev bir Rum'un, üçüncü benim, dördüncü Mustafa'nın. Rütbelerimiz ve kıdemimiz eşitleninceye kadar Mustafa diye hitap ediyordu bana. Hem rütbece hem yaşça büyüktü ondan. Her neyse, 7 Aralık 1908 günü Selanik'e 15 kilometre mesafede bulunan Sedes çiftliği civarında yapılan topçu atışı talimlerinde bulunmak üzere kurulan çadırlı ordugaha taburumla gittim. Maksat hem küçük manevralar yapmak hem de mevzi almış piyade üzerinden topçu atışı açmak suretiyle askeri buna alıştırmaktı. Ordu kurmayına mensup kol ağası Mustafa Kemal Bey benim misafirim olarak manevraya geldi. Benim çadırımda beraber yatacaktık. Akşam yemeğinden evvel benden rakı istedi. Havalar serin, belki lazım olur diye ufak bir şişe rakım vardı. Çantayı açtım, rakıyı çıkardım. Bir kadeh ona verdim, bir kadeh de ben aldım. Tekrar şişeyi çantaya koydum, yine istedi. Velhasıl şişe bitti ama ona kâfi gelmedi. Benim yanımdan çıktı, subayların çadırına gitmiş. Orada bol rakı bulmuş. Bu sırada yemek borusu çalınca yemeğin yarım saat tehirini rica etti. Ben de kabul ettim. Mülazımlardan, yani teğmenlerden biriyle uzun uzadıya münakaşaya tutuşmuşlar. Bu subayın isminin Cemal olduğunu sonradan öğrendim. Mustafa Kemal Bey İtalya Harbi sırasında Bingazi'ye gittiği zaman bu subaya rast gelmiş. Onun cesaretini, fedakarlığını anlatır dururdu. O geceki rakı hadisesi Mustafa Kemal Bey için unutulmaz bir hatıra olmuştu. Cumhurbaşkanı olduktan sonra birçok defalar bu hikayeyi şu şekilde anlatırdı. ''Efendim, Beyiç Bey'den bir rakı istedim. Bir çanta açıldı, bir daha açıldı. Bir daha açıldı, nihayet çıka çıka ufacık bir şişe çıkmasın mı? Onun da hepsine kıyamadı, bir kadeh verdi, yine çantalar açılarak rakı şişesi yerine kondu. Benim ısrarım üzerine tekrar aynı merasimde çantalar açıldı.'' Bir defasında muhterem Afet Hanım sofradaydı. Atatürk Afet Hanım'a, ''Görüyorsun ya Afet, bu bey bana bir iki kadeh rakıyı zorla vermişti. Yarın kendisine 10 sandık rakı gönder demişti. Bu sırada ben Budapeşte'den gelmiştim. 10 sandığı nasıl götüreyim? Çıkarken Afet Hanım'a Atatürk'ün emirlerinin yerine gelmesi için yalnız 1 sandık göndermesini rica etmiştim. Ben Budapeşte'deyken Afet Hanım İsviçre'ye giderken bir gün Budapeşte'de kaldı. Gelir gelmez Atatürk size 1 sandık rakı getirmemi söylemişti ama yalnız 6 şişe getirebildim dedi. Öğle yemeği yerken Afet Hanım hakikaten bu rakıları Atatürk mü gönderdi? Öyleyse kendilerine teşekkür edeyim deyince hareketinden evvel Atatürk'ün yine bizim manevra hikayesini anlattığını ve bunun üzerine 1 sandık rakı götürmesini emrettiğini söyledi. O akşam Bolu milletvekili Cevat Abbas Dolmabahçe Sarayı'ndan bana telefon ederek hem Afet Hanım hakkında malumat istedi hem de paşanın gönderdiği rakıları sordu. O akşam Budapeşte'de ben gramofon çalıyordum. Afet Hanım'ın gittiğini ve Alaturka müzikle paşanın lütfettikleri rakıyı içmekte olduğumu söyledim ve telefon ahizesini gramofona yaklaştırarak müziği dinlettim. Biraz durun dedi. Gitti geldi. Paşa çok memnun oldu. Afiyetle içsin diyor dedi. Atatürk'ün bendeki birçok hatıraları arasında bunu asla unutamam. Behiç Bey'in Atatürk'le olan bu oldukça ilginç ve neşeli anısı Emine Hanım'a gerçekten az evvel Almanlar yüzünden çektiklerini unutturmuştu. Biraz kendine gelmişti ki Emine Hanım bir anda Büyükelçi ile beraber elçiliğin kazan dairesinde oturduklarını ve hatta kazanın kapaklarının açık olduğunu fark etti. Bir de duvardan duvara kazan dairesinin dosyalarla dolu olduğunu gördü. İlk olarak Büyükelçi'ye, ''Sayın Büyükelçim, çok mu soğuk sizin odanız ki burada oturuyorsunuz?'' diye sordu. ''Hayır kızım'' dedi Büyükelçi, ''benim nöbet sıram şu an, o yüzden ben buradayım, bir saatim kaldı.'' ''Pek anlayamadım'' dedi Emine Hanım. ''Şu binlerce dosyayı görüyor musun kızım? Bunların içinde buradaki Yahudi tebaamızla ilgili, hatta Türkçe bile konuşamayan birçok Yahudi ile ilgili Almanlar için çok kıymetli olan belgeler bulunmakta.'' Eminim karargahlarını bile elçiliğimde olan her şeyi yakından takip etmek için mahsus yanı başımıza kuran bu Almanlar, bir gün Yahudilere yaptığımız yardımlardan dolayı basacak burayı. İşte o vakit o cüssesiyle Picard kapıda ne kadar dayanabilirse, o sırada burada kim nöbet tutuyorsa atabildiği kadar dosyayı, kapakları daima açık tutulan bu kazana atacak. Her yakılan dosya içinde bir aile taşıyor olacak. Dipnot: Behiç Erkin'in Almanlar geldiğinde kazana atarak kurtarmayı planladığı ailelerin milyonlarcasını aynı zaman dilimi içerisinde Almanlar Auschwitz gibi ölümlü kamplarında imha etmek için benzer yöntemler uyguluyorlardı. Aradaki fark sadece vicdan ve insanlıktı. Ben herkes eşit olarak bu görevi yapabilsin diye nöbet sırasına ilk kendimi yazınca herkes daha bir itibar gösterdi bu sıkıcı göreve. Benim tek bir şartım oldu. Benim nöbetimi gündüze yazacaktık. Ve 4 saat yerine yaşım itibariyle 2 saat. Kimse itiraz etmedi. İşte sen benim nöbetimde geldiğinden kastım buydu. 1 Aralık 1942'de yine çok ilginç bir olay gerçekleşti. Almanlar Paris'te bulunan Osmanlı Bankası'nın binasını kısmen işgal etmişlerdi. Fransız banka müdürü Monsieur Belle, Türk Büyükelçisi Behiç Erkin'e gelmişti. Almanların Paris'teki Osmanlı Bankası binasının işgaline mani olsun diye. Behiç Erkin, Büyükelçiliğin hemen yan binasına taşınmış olan Nazi karargahına giderek Kruk von Nidda ile görüştü. Bunun üzerine Almanlar işgal ettikleri binayı boşalttılar birkaç gün sonra.